SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 24 Nisan 2024 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Melbourne'daki stüdyolarından ulaşıyoruz. Öncelikle bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Boy Wurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonrasında ilk bölümümüzde ülkede yaşanan ev krizini inceliyoruz. Bugün ayrıca Melbourne'da yaşayan Okan Can Polat'ın çektiği ilk film üzerine yapacağımız söyleşiyi dinleyebilirsiniz. Haberlere geçmeden önce bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz telefon numarasını tekrarlamak istiyorum. 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Seda Ercan ve yayınımız Nejat Başar'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Kadınlara şiddet krizine karşı daha etkili adımlar atılması için çağrılar yapılıyor. Başbakan Anthony Albanese yarınki Anzac günü öncesi Kokoda Trek yürüyüşünün son etabına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel meclis resepsiyonunda bir araya geldi. Federal hükümet ve ana muhalefetteki koalisyon Avustralya'da kadınlara karşı şiddeti önlemek için ilave önlemler alınması gerektiği konusunda fikir birliğinde olduklarını açıklıyor. New South Wales Başbakanı Chris Minns önceki gün Forbes'da 28 yaşındaki Molly Ticehurst'un ölümü sonrası aile içi şiddet ve kefalet yasalarının tekrar gözden geçirileceğini söyledi. Ticehurst, 2024'te Avustralya'da cinsiyet temelli şiddet sonucu ölen 28. kadın oldu. Polis, 29 yaşındaki Daniel Billings'i Ticehurst'un cinayetiyle suçluyor. Billings'in olayın olduğu dönemde kurbana karşı tecavüz, takip ve tehdit suçlamalarından dolayı kefaletle serbest bir şekilde yargılandığı belirtildi. Federal eyalet ve bölge temelli şiddeti önleme tedbirleri ve ulusal kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önleme planı da şu anda düşünülen önlemler arasında. Liberal Senatör Jane Hume, ilk işlenen şiddet olaylarında ve saldırıların tekrarlanmasını engellemeye yönelik pratik tedbirlerin uygulanması gerektiğini belirtiyor. İçişleri Bakanı Claire O'Neill, 7. kanala verdiği demeçte ne yasaların ne de maddi yatırımın yeterli olduğunu söyledi.
Laws and money is not all that needs to change here. One thing that I'm starting to see a little bit more of is that conversation starting amongst men.
Burada değişmesi gereken şey tek başına yasalar ve önlemeye yönelik harcanan para değil. Şu anda fark ettiğimiz gelişmelerden biri erkekler arasında konunun konuşulması. Bu kadınların çözebileceği bir kadın sorunu değil. Değişmesi gereken erkekler ve davranış biçimleri. İnsanların bu konuyu arkadaşlarına açması gerekiyor. Toplumun değişmesi gerekiyor çünkü bu böyle gidemez diyor. Ülkenin en önemli istihbarat kurumu ASIO'nun ve federal polisin başkanları teknoloji şirketlerinin tüketicileri koruması için daha fazla çabalaması gerektiğini söyledi. ASIO'nun genel direktörü Mark Burgess ve Australian Federal Police Komiseri Rhys Kershaw biraz önce Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde konuşup sosyal medya kuruluşlarının emniyet kuvvetleriyle işbirliği yapması çağrısında bulundu. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ve ayrıca X, geçtiğimiz günlerde Avustralya'nın E-Güvenlik Komiseri tarafından Sydney'de gerçekleşen bıçaklı saldırılarla ilgili görüntüler ve bilgi kirliliğini platformlarından silmeleri yönünde uyarılmıştı. Kershaw, sosyal medya platformlarının toplumsal uyumu güçlendirmektense fay hatlarını derinleştirmeye çalıştığını iddia etti. Liberal Parti'den milletvekili James Patterson da Sky News'e verdiği demeçte Avustralya'nın teknoloji şirketleriyle ilişkisinin endişe verici bir seviyede olduğunu söyledi.
The testing of that law is subject to the outcomes of the court on which I work.
Bazı teknoloji şirketleriyle ulusal güvenlik açısından ilişkilerimiz çok iyi. Geçmişte bizimle işbirliği yaptılar ancak Asia'nın genel direktörünün ve federal polis komiserinin ulusal basın kulübünde çıkıp işbirliği yapmaları için bariz bir şekilde yalvarma ihtiyacı duyması da inanılmaz bir durum diye konuşuyor. Federal hükümet E-Güvenlik Komiserine tam destek mesajı veriyor. E-Güvenlik Komiseri ile sosyal medya platformu X arasında konu mahkemeye intikal etmiş durumda. E-Güwenlik Komiseri Julia Inman Grant, 15 Nisan'da kilisede meydana gelen saldırıdan görüntülerin X'ten silinmesi emrini vermişti. Mahkemeden X'e verilen uyarının her ihlali $783,000 para cezasına neden olabilecek. X, görüntülerin Avustralyalı kullanıcılara kapatıldığını ve bunun da yeterli olduğunu iddia ediyor. İletişim Bakanı Michelle Rowland, hükümetin E-Güvenlik Komiserine ve komiserin uyguladığı çevrim içi güvenlik yasasına tam destek verdiğini söyledi. Bu yasaya yapılan itiraza mahkeme bakacak, o konuda yorum yapmam. Ancak Avustralya kapsamlı yetkileri olan bağımsız E-Güvenlik Komiserinin işini yapmasına tam destek veriyor diye konuştu. X'in sahibi Elon Musk'la Avustralyalı siyasiler arasında günlerdir bir söz duellosu yaşanıyor. Bağımsız senatör Jackie Lambie de tepki olarak kendi Twitter hesabını silip diğer politikacılara da benzer bir şey yapmaları çağrısında bulunmuştu. Federal hükümet nitelikli göçmenler için uygulanan puan usulü sistemde kapsamlı değişiklikler düşünüyor. Nitelikli göçmenlerin 3'te 2'si puan sistemiyle seçilenler ve sistemde 12 yıldır bir değişiklik yapılmadı. Aralık'ta açıklanan bir incelemede sistemin hemen iş bulabilecek niteliklere odaklanması gerektiği belirtilmişti. Avustralya Ulusal Üniversitesi başarılı bir göç sisteminin özelliklerini araştıracak. Papua Yeni Gine Başbakanı James Merapi ile Kokoda Trek yolunda yürüyüş yapan Başbakan Albanese yürüyüşün son etabına çıktı. Avustralyalı askerlerin 2. Dünya Savaşı'nda öldüğü güzergahın 15 kilometresini yürüyecek olan Albanese, bunu yapan görevdeki ilk Avustralya Başbakanı olacak. Yıllardır Avustralyalı yerlilere ait 4 mızrağın yurt dışındaki müzelerden geri gelmesi için kampanya yapan aktivistler amaçlarına ulaştı. 250 yıldan fazla süre önce Kaptan James Cook, Botany Bay'e gelip bölgedeki yerlilerin mızraklarını almıştı. Mızraklar 1771'den beri Cambridge'deki Trinity College'daydı. Gwiggle mızrakları törenle geleneksel sahiplerine verildi. La Perouse, Aborjin Toprak Konseyi'nden Nolene Timberry, mızrakların geçmişten kalıntılar olduğunu söylüyor.
We're really happy that they're finally coming home. They were created, they were made before European arrival. So our ancestors made these.
Sonunda eve geliyor olmalarından dolayı mutluyuz. Avrupalılar gelmeden önce yapıldılar. Atalarımız başlarına gelecekten habersiz bir şekilde bunları yapmış. Bunlar bir aletti ve belirli bir amaca hizmet etmek için yapılmışlardı. Müzede durmak için yapılmadılar diyor. Mızrakların önümüzdeki haftalarda Avustralya'ya geri getirilmeleri bekleniyor. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in ilk teması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 23 Nisan resepsiyonunda gerçekleşti. Erdoğan görüşmeden sonra gazetecilere önümüzdeki hafta Sayın Özgür Özel'le görüşeceğiz ifadesini kullandı. Özel de bugün bayramlaşmak üzere kendisi içeride bir çay içelim dedi. Çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz açıklamasında bulundu. 15 dakikalık görüşme sonrası konuşan Özel, anayasa değişikliği tartışmaları için son anayasa Sayın Erdoğan için yapıldı. Bu anayasaya uyuyor mu? Mevcut anayasaya uyan bir Erdoğan bizimle geleceğe dönük bir anayasa konuşabilir ama mevcut anayasaya uyulmaması durumunu ben doğru bulmuyorum. Bugünkü şartlarda güven arttırıcı adımlar, karşılıklı iyi niyet ve anayasaya tam sadakat noktasında Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşırsa biz de kendisiyle müzakereye yaklaşırız. Sayın Erdoğan dinlemeden müzakerelere kapıyı kapatmam diye konuştu. 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilere açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuşsa, şimdiye kadar esasa ilişkin hiçbir fikir beyan etmedim. Partilerle konuşacağız, meclis buna karar verir. Ben inşallah haftaya görüşmelere başlayacağım şeklinde konuştu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise yine 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Fatih Erbakan, seçimlerle ilgili sorulan soru üzerine hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle de ben baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da, Kilis'te. Erbakan ayrıca şu an Cumhur İttifakı'nda mısın sorusuna da değiliz herhalde onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyor. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi gene aynısını yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz ama o taraf biraz yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin noktasında olunca biraz anlaşamadık şeklinde cevapladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada gündeme damgasını vurdu. Açıklamasında DEM Parti'nin kapatılması çağrısı yapan Bahçeli, ayrıca Türk milletini yerel halk ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Amerika'daki temasları sırasında İngilizceden yerel halk olarak çevrilen locals terimini kullanması eleştiri konusu olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay üst yönetim kadrosuna değişimi tercih etti. İSSU ve İz Enerji genel müdürleriyle 3 daire başkanını görevden aldı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetiyle Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Steinmeier'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanacağı belirtildi. Steinmeier ayrıca Ankara ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la da bir araya gelecek. Döviz piyasasına bakacak olursak 1 Avustralya doları 21 Türk lirası 15 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankara gücüyle Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Yarı finalin ikinci maçı 7 Mayıs Salı oynanacak. Diğer yarı finalin ilk maçı da Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle yarın sabah 3.30'da Trabzon'la Fatih Karagümrük arasında. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Kurumu verilerine göre bugün hava sıcaklıkları şöyle. Perth genelde güneşli 24, Adelaide bulutlu 18, Melbourne yağmurlu 16, Hobart yağmur bekleniyor 16, Canberra genelde güneşli 21, Wollongong genelde güneşli 24, Sydney genelde güneşli 27, Newcastle ileriki saatlerde yağmurlu 27, Brisbane genelde güneşli 27, Cairns yağmurlu 29 ve Darwin yağmurlu 33 santigrat derece olarak öngörülüyor. Ben Nejat Başar, SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Programımızın geri kalanını arkadaşımız Seda Ercan sunacak.
Sevgili dinleyiciler, Nejat Başar'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. Bu arada bir son dakika gelişmesini de aktaralım. New South Wales polisi kilisede episkoposun bıçaklanması olayıyla ilgili olarak Sydney'de bir terörle mücadele operasyonunun sürdürüldüğünü doğruladı. Baskınlar yapılıyor, şüpheliler gözaltına alınıyor ve bu şüphelilerin hepsinin 18 yaşından küçük olduğu açıklandı. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Yeniden merhaba, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi ülke çapında yaşadığımız barınma probleminin vardığı boyutu anlatan bir bölümümüz var. Anglicare Avustralya tarafından hazırlanan yeni bir rapor, hükümetin konut krizini çözmek üzere yaptığı yatırımlara rağmen düşük gelirli kesimin kiralama konusunda en zor zamanlarını yaşadığını gösteriyor. Konut sektöründeki aktivistler hükümetlerin uygulamalı bir yaklaşım benimsemelerini ve hızlı sonuçlar aramanın yanı sıra uzun vadeli çözümleri finanse etmeyi şimdiden başlamaları gerektiğini söylüyor. Federal hükümet konut için son 40 yılda hiç olmadığı kadar fazla yatırım yapıyor. Peki kiralık bir ev bulmak ya da içinde bulunduğumuz evin kirasını ödeyebilmek neden bu kadar zor? Anglicare Avustralya tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Avustralya'da düşük gelirli insanların sahip olduğu seçeneklere dair iç karartıcı bir tablo çiziyor. Mart ayında 45 binden fazla kiralık ilanını inceleyen organizasyon, uygun fiyatlı kiralık ev bulmanın şimdiye kadar hiç bu kadar zor olmadığı sonucuna vardı. Anglicare kurumunun yöneticisi Casey Chambers, konut satın almanın da zorlaştığını söylüyor. Şu anda federal hükümetimiz aracılığıyla konut için son 40 yılda yaptığımızdan çok daha fazlasını harcıyoruz. Hem de çok daha fazlasını. Vergilerdeki kazanımlar, sermaye kazancı vergisi ve Commonwealth kira yardımı için kişi başına $540 harcıyoruz. Ve aynı zamanda konut satın alınabilirliğinin yarı yarıya azaldığını gördük, diyor Casey. Anglicare organizasyonunun raporu, ortalama kiranın şu anda COVID-19 salgını öncesine göre haftada $200'dan daha fazla arttığını ortaya koydu. Ve ülke genelinde hükümetin gençlik ödeneğini alan birinin paylaşımlı bir evi bile karşılayabilmesi mümkün görünmüyor.
But also even if you were on the minimum wage working full time.
Aynı zamanda asgari ücretle tam zamanlı çalışıyor olsanız bile, yani kahve servis ediyor ya da bir dükkanda çalışıyorsanız, bir kirayı karşılama şansınız sadece %1'den bile daha düşük, diye anlatıyor durumun vehametini. 23 yaşındaki Mikayla gibi çocuklu ve bekar bir kişi için kiralık bir ev bulmak neredeyse imkansız. Uzun vadeli kalabileceği kiralık ev bulmak için uğraşan Mikayla, bu nedenle küçük kızını tam 700 kilometre uzaktaki annesine bırakmak zorunda kalmış. Mikayla, SBS'in The Feed programına verdiği demeçte kızını annesiyle yaşamaya göndermek zorunda kaldığına hala inanamadığını söylüyor.
Sending her away was very very hard, but
onu göndermek çok ama çok zordu. Ama bunu kendim için değil, onun için yaptığımı da biliyorum. Etrafta dolaşması ve ona uygun olmayan ortamlarda yaşaması hiç adil değil, diye anlatıyor Mikayla. Grafik tasarımı mezunu genç kadın şu anda Newcastle'da ocağı bile olmayan bir stüdyo daire için haftada $250 ödüyor. Üstelik kısa süre önce kirasına $30 zam yapıldığını öğrenmiş. Mikayla, Sydney'de kızıyla birlikte yaşayabileceği bir ev arıyor ve büyük şehirde daha fazla iş fırsatı olacağını düşünüyor. Ancak kısa süre önce tam paylaşımlı bir evde oda bulmuşken bir kızı olduğunu öğrenen ev arkadaşları teklifi son anda geri çekmişler. Bu durum birden fazla kez gelmiş başına.
Being rejected over and over again makes you feel unwanted and
Mikayla, tekrar tekrar reddedilmek istemiyorum. Dünyanın bu şekilde olması ve benim gibiler için bir seçeneğin bulunmaması berbat bir şey. Yani evet, bazen gerçekten zor oluyor, diyerek duygularını dile getiriyor. Emma Greenhalgh, Mikayla gibi milyonlarca düşük gelirli Avustralya'nın ev bulmasını kolaylaştırmak için çalışan bir kuruluş olan National Shelter'ın CEO'su olarak görev yapıyor ve evsizlik sorununun yaygınlaştığını anlatıyor.
If you have a low or a very low income, regardless of whether you're a young person.
Yaşınızın genç, orta yaşlı ya da yaşlı olmasına bakmaksızın, eğer düşük ya da çok düşük gelirliyseniz durum gerçekten çok vahim. Özel kira piyasasında konutların çok daha pahalı hale gelmesi ve ev sahibi olmanın artık ulaşılmaz olması nedeniyle konut krizi orta gelirli haneleri bile etkilemeye başladı diye anlatıyor. Organizasyonun yöneticisi AngelCare raporunun insanlık dışı bir durumu gözler önüne serdiğini söylüyor. National Shelter bu yakınlarda hükümetin Housing Australia Future Fund taahhüdünü iki katına çıkarması çağrısında bulunan emlak, konut ve sosyal hizmet kuruluşlarından oluşan bir ittifaka katıldı. Bu ittifak hükümetten önümüzdeki federal bütçede 2029 yılına kadar 1.2 milyon yeni konut hedefine ulaşmasına yardımcı olmak üzere 20 milyar dolarlık bir taahhütte bulunmasını talep ediyor.
If we don't deliver these homes, then
National Shelter'dan Greenshaw, eğer bu evleri yapıp teslim etmezsek konut krizi daha da büyüyecek ve metastaz yapacak. Panik içinde konuştuğumu da düşünmüyorum diye anlatıyor son durumu. Krizin derinliği Victoria'dan gelen yeni verilere de yansımış olup evsizlik hizmetlerine erişen iş sahibi kişilerin sayısında %14'lük bir artış olduğunu gösteriyor. Council to Homeless Persons, Evsiz Kişiler Konseyi tarafından yaptırılan analiz, yardım arayışında olan çalışanların %70'inden fazlasını kadınların oluşturduğunu ortaya koyuyor. Konsey Başkanı Deborah Di Natale, bu durumun sebepleri arasında cinsiyetler arası ücret farkını ve daha fazla kadının çocuklara ve yaşlı aile bireylerine ücretsiz bakması gibi bir dizi faktör olduğunu söylüyor. Ancak aile içi şiddet açık ara en büyük etken. Evsizlik hizmetlerine başvuran her 10 kadından 9'u şiddet dolu bir evden kaçıyor. Di Natale şöyle diyor.
The real solution here is building more social houses so that when
buradaki gerçek çözüm daha fazla sosyal konut inşa etmektir. Böylece küçük çocuklarıyla evsizlik servisine başvuran bir kadın, yaşamak için gerçekten güvenli bir yere ihtiyacımız var dediğinde onları bir yere yerleştirebiliriz. Evsiz Kişiler Konseyi, Victoria Hükümeti'nin eyaletin özel kira yardımı programını genişletmek için yaklaşan bütçede 5,6 milyon dolar yatırım yapmasını istiyor. Özel kira yardımı programı, kira borçlarının ödenmesine ve tahliyelerin önlenmesine yardımcı oluyor. Di Natale, bunun hükümet için uzun vadeli değişime eşlik etmesi gereken bir hızlı sonuç alma örneği olduğunu söylüyor.
We're all about preventing homelessness, not just...
Hepimiz sadece evsizliği sona erdirmekle değil, evsizliği önlemekle ilgileniyoruz. Ve aslında devreye girip bunu önlemek, insanlar uzun süre evsizliği deneyimledikten sonra bunu ele almaya çalışmaktan çok daha kolay. Çünkü bu sağlık bütçesi ve adalet bütçesi üzerinde de büyük bir baskı yaratır. Dolayısıyla erken müdahale etmek ve sorunu ele almak gerçekten her iki taraf için de bir kazançtır diye konuştu. AngelCare'den Casey Chambers ise hükümetin elini taşın altına koymasının ve odağı özel yatırımlardan uzaklaştırmasının zamanının geldiğini söylüyor.
Investors have done nothing illegal. They've gone into this as they were incentivized to do. So we need to
Yatırımcılar yasa dışı bir şey yapmadılar. Teşvik edildikleri için bu işe girdiler. Dolayısıyla bu vergi imtiyazlarından bazılarını aşamalı olarak kaldırmamız ve bunları gerçekten uygun fiyatlı konutlara yönelik olarak kullandığımızdan emin olmamız gerekiyor. Bunu yapmak için de hükümetlerin yeniden konut inşa etmesine ihtiyacımız var. Bunu sadece özel kuruluşları ya da küçük ev sahiplerini teşvik ederek değil, bizzat kendileri inşa ederek yapmalılar diyor Di Natale. Deborah Di Natale'ye göre evsizlik krizinin boyutları hükümetin görmezden gelemeyeceği kadar büyük. Yine de bu anlamda umutluyum. Bu içinden çıkılmaz bir durum değil. Ne yapacağımızı biliyoruz ve bu konuda bir yol haritamız var diye konuşuyor Di Natale. Sevgili dinleyicilerimiz, siz veya tanıdığınız biri aile içi şiddet konusunda konuşmak isterse 1800-737-732 numaralı telefondan 1800 Respect'i veya 13-11-14 numaralı telefondan Lifeline'ı arayabilir. Acil bir durum için her zaman 3-0'ı arayabilirsiniz. Evet, durum böyle. Sizler de kiralık bulmaktaki zorluklar ve bugünlerde yaşanan barınma problemleriyle ilgili düşüncelerinizi bize kısa mesaj olarak atabilirsiniz. Kısa mesaj yollamak isterseniz telefonumuz 0429-99-62-63. Şimdi bir reklam aramız var. SBS Türkçe ile birliktesiniz. Saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanından, internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sevgili dinleyiciler, dün yani salı günü yayınımız yoktu. Bu nedenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bugün kutlama fırsatı buluyoruz. Şimdi bu konuda Avustralya'daki etkinliklere ilişkin bölümümüz yer alıyor. ...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında etkinliklerle kutlandı. Minikler de bu neşeli bayramın keyfini doyasıya çıkardı. Biz de Avustralya'daki Türkiye kökenli miniklerin 23 Nisan'ı nerelerde kutlayabileceklerine dair bir bölüm hazırladık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı 1983 yılında yapılan bir kanun değişikliğiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak değiştirildi. Atatürk tarafından bütün çocuklara armağan edilen bu özel gün 1979'da ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası bir boyuta taşındı. O tarihten sonra da dünyanın birçok ülkesinden çocuklar 23 Nisan bayramını kutlamak üzere Türkiye'yi ziyaret etmeye devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece Türkiye'de değil, her yıl yurt dışındaki temsilciliklerde, kurumlarda ve okullarda da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Avustralya Türk toplumunun üyesi olduğu organizasyon ve dernekler de bu ulusal bayram için özel etkinlikler düzenliyor ve bilhassa yeni neslin hatıralarında özel bir yer kazanması için çok özenerek hazırlanıyor. Bu hafta sonu farklı eyaletlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Queensland Türk Kadınlar Birliği 23 Nisan için bir kutlama düzenliyor. Bu etkinliğe ilişkin bilgileri QTWA Başkanı Burçin Öztürk'ten aldık.
Merhabalar, 23 Nisan için evet bir etkinlik düzenliyoruz. 28 Nisan'da Gold Coast'ta yapacağız bu sene. Bir auditorium kiraladık, Robina'da olacak. Saat 11 ile 2 arasında. Kendi kültürümüzü, bayramlarımızı, Türkiye Cumhuriyeti'mizi, sevgili Atatürk'ümüzü hatırlamak, Cumhuriyetimizi kutlamak, aynı zamanda da çocuklarımıza bayramlarımızı öğretip kültürümüzü tanıtmak. Bu güzel Avustralya'nın, çok kültürlü Avustralya'nın bir parçası olarak saygın bir şekilde, saygın bir ortamda hep birlikte bu günü şereflendirmek için Queensland Türk Kadınlar Derneği olarak burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız tabii hem çocukları kutlamak hem de büyükler için de eğlenecekleri bir konser düzenleyerek keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak. Gold Coast'ta da bir Türk vatandaşlarımız var, bir grup var. Onlara da hitap etmek istiyorduk. O yüzden bu sefer de orada yapalım dedik. Hafta sonu olması ve gündüz olması da özellikle Brisbane'dan veya Sunshine Coast'tan gelecek diğer Türk vatandaşların da katılımını sağlamaları için ayarlandı. Azerileri, Kazakları ve diğer Türk gruplarını da davet ettik. Heyecanla bekliyoruz. Bu şenlikteki etkinlikler genel bir kutlama, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapılacak. Daha sonra çocuklarımız şiirler okuyacaklar, şarkılar söyleyecekler. İki tane müzisyen genç arkadaşımız var, Damla ve partneri. Gitar ve şan olacak, bir konser olacak büyükler için. Eğlenecekleri Türk müziğiyle ve Türkçe şarkılarla. Daha sonrasında dans gösterileri olacak. Çocuklar için ayrıca standlar açacağız salonda. İşte resim yapmaları, çeşitli hamur aktiviteleri, el işleriyle uğraşmaları için sıkılmasınlar diye. 28 Nisan dediğim gibi bu gelen pazar günü saat 11 ile 2 arasında Robina Community Center'da auditorium salonunda olacak. Böyle büyük bir tiyatro salonu gibi. Ve burada Gold Coast'taki vatandaşlarımız için de özellikle tabii bu sefer de onlara özel böyle o bölgeyi seçtik. Salonu da çok güzel. Gelirlerse herkes Brisbane'dan, Sunshine Coast'tan hepinizi bekliyoruz.
Burçin Öztürk'ün de belirttiği gibi bu etkinlik Gold Coast'ta düzenleniyor. Bir diğer etkinlik New South Wales'te Türkoz New South Wales Türk Derneği tarafından düzenleniyor. Bu derneğin ilk kez geçen sene yaptığı 23 Nisan Çocuk Bayramı Festivali bu yıl çok kültürlü ailelerden gelen çocukların katılımıyla yeni bir boyut kazanıyor. Türkoz New South Wales Türk Derneği Başkanı Mehmet Evin tıpkı Türkiye'deki gibi dünya çocuklarının bir arada olacağı bir bayram eğlencesi hayal ettiklerini anlatıyor.
Türkiye'ye biliyorsunuz her sene farklı ülkelerden çocuklar katılır, farklı ülkelerin ve gösteriler yapılır. Biz de burada bunun multikültürel, çok kültürlük çapında diğer etnik kuruluşları da davet ederek bir boyuta ulaşmasını istedik. Ve bu sene halihazırda şu an 5-6 etnik grup kabul etti ve gelecekler, onların çocukları kendi kültürel kıyafetleriyle kültür danslarının şarkılarını söyleyecekler. Çok mutluyuz. Bir sahiplenme, kültürlerini, kimliklerini sahiplenme, bunu yansıtma imkanı. Bak ben Türk'üm. Mesela Türkler için konuşuyorum. Benim de toplumum var. Ben de büyük bir toplumun, Avustralya Türk toplumunun, New South Wales toplumunun bir parçasıyım. Ve bakın biz bunları yapıyoruz toplum olarak. Bütün toplumumuzu 23 Nisan Çocuk Bayramı Festivali'ne, 28 Nisan'da yapılacak 23 Nisan Çocuk Bayramı Festivali'ne davet ediyorum. Kapın çocuğunuzu, gelin görsünler. Katılsınlar, kendilerini Türk toplumun bir parçası olarak hissetsinler.
Bu yıl Avustralya'da yaşayan Bosna Hersek, Uygur, Sih, Nepal, Vietnam toplumlarının ve bu toprakların geleneksel sahipleri Aborjin toplumundan çocukların da festivale katılacağını açıklayan Mehmet Evin, bu tip etkinliklerin çocukların kendi kültürleriyle bağ kurmaları açısından önemli olduğunu vurguluyor. Sydney'deki 23 Nisan Çocuk Şenliği 28 Nisan tarihinde Holroyd Gardens, Maryland'de saat 12 ile 5 arasında gerçekleşecek. Melbourne'da ise Cumhuriyet Halk Partisi Avustralya Birliği bir çocuk festivali düzenliyor. Bu konudaki bilgileri şenliğin organizatörlerinden ve CHP Avustralya Birliği Başkanı Aylin Aras Yurdakul'dan aldık.
23 Nisan 1920 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece bir halkın vereceği kurtuluş mücadelesinin dönüm noktası değil, aynı zamanda çocukların ve gençlerin kaderini de değiştirecek çok önemli ve değerli bir olaydır. Bu önemli tarih önce milli bir bayram olarak kutlanmaya başlanmış, sonrasında ise Atatürk'ün büyük öngörüsü ile geleceğin yetişkinleri olacak çocuklara armağan edilmiştir. Böylece o çocuklar bir gün ülkenin geleceğinde söz sahibi olacakları ve önemli roller üstlenecekleri konusunda ilham almış olacak ve kendilerine güven duyacaklardır. Biz de CHP Avustralya Birliği Melbourne birimi olarak çocukların kendilerine armağan edilen bu önemli bayramı oyunlar oynayarak, gülüp eğlenerek, lezzetli yiyecekler yiyerek kutlamalarına ortak olmak için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği düzenledik. 28 Nisan Pazar günü 11 ve 4 saatleri arasında 141A Woodland Street, Essendon adresinde bulunan Woodlands Park'ta gerçekleşecek olan şenliğimize bütün çocuklarımızı bekliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
Şimdi mesajlarınızdan okumak istiyoruz. Yoldaş Rumuzlu dinleyicimiz diyor ki FETÖ'nün maklubesine kaşık sallayanlar peygamberin doğum günü diye 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramı'nı kutlamayanlar 31 Mart seçimlerinde öyle bir şarap affedersiniz öyle bir şamar yediler ki 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyorlar. Nereden nereye 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramı kutlu olsun atam rahat uyu. Kurduğun cumhuriyet ilelebet yaşayacak, nice 23 Nisanlar kutlanacak demiş yoldaş, Rumuzlu dinleyicimiz ve bize iyi yayınlar dilemiş. Ali Bey yazmış bize diyor ki kira krizi, barınma krizi ile ilgili bir yanıt vermiş Ali Bey bize. Federal hükümet İsrail'e gizli açık yapmış olduğu mali yardımı durdurursa kira meselemiz hallolur demiş Ali Bey. Bir başka dinleyicimiz ismini vermemiş ama yine kiralar konusunda bir yorum yapmış. Diyor ki kontrolsüz mülteci alımı Avustralya'da trafik ve ev krizine neden oldu. Madem mülteci getiriyorlar, büyük şehirlerden uzak tutsunlar. Gerçekten her alanda bu mülteci sorunu çekilmez bir hal aldı. 29 yıldır bu şehirde yaşıyorum. Edindiğim çevreyi bırakıp kaçacak yer arıyorum diye yorum yapmış dinleyicimiz. Elif Hanım yazmış bize gerçekten de Sydney'de barınma sorunu çok büyük bir problem oldu diyor. Benim bir arkadaşım 3 aydır ev arıyor, beğendiği eve gidiyor. Aynı zamanda bir sürü insan hepsi form doldurup beklemeye geçiyorlar. Piyango gibi ev sahibi aralarından birini seçiyor. Çok saçma, resmen açık arttırma gibi oldu ev kiralamı diyor Elif Hanım. Avustralya'da milli bayramlar arasında en önemli olanı tabii ki Anzak günü. 25 Nisan yani yarın 25 Nisan Anzak günü 1915 Gelibolu çıkarmasının yıl dönümünün daha da ötesinde bir anlama sahip. Anzak günü savaşlarda ya da diğer operasyonlarda ölen bütün Avustralyalı askerlerin anıldığı bir gün. Anzak törenleri tüm eyaletlerde şafak ayiniyle başlıyor. Törenlerin ardından Anzak günü yürüyüşleri düzenleniyor. Sydney ve Melbourne RSL Muharip Gaziler Derneği Türk Şubeleri de bu yürüyüşe katılıyor. Melbourne RSL Türk Şubesi saat 10'da Flinders Station'ın yan tarafında Flinders Caddesi üzerinde toplanarak korteje katılacak. Sydney'de ise RSL Türk Şubesi saat 11'de Pitt Street Mall önünde buluşacak. Bu yürüyüşe katılmak için koyu renk kıyafet mecburiyeti var ve spor ayakkabı ve blue jean'le katılım kabul edilmiyor. Bir diğer önemli nokta ise yürüyüşe çocukların katılamaması. Bu toplum duyurularımızın ardından şimdi bir reklam aramız var.
SBS Türkçe'ylesiniz.
İki mesaj daha okumak istiyorum. Biri Kızıl Elma Rumuzlu dinleyicimizden. Diyor ki arkadaşlar hepimizin malumu her sağcı solcu iktidarlar döneminde Türk devletine baş kaldıran militan gazeteci aktivist, siyasi komünist faşist, FETÖ'cü, DHKPC'li İslamcıları ayrım yapmadan Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri kucak açıyorlar. Türk devletine karşı beslediler. Birbirimizle uğraşmaktan bir adım ilerleyemedik. Türkiye'mizi düzlüğe çıkaramadık. Onların gözünde hepimiz barbar Türkleriz. Ne olur bu oyuna gelmeyelim. Aynı gemideyiz, hepimiz birlikte batacağız. Sevelim, sevilelim, Türkiye hepimize yeter demiş Kızıl Elma Rumuzlu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimizin mesajı ise şöyle ki ismini vermemiş. Bugün kalbim çok ağrıyor. Biliyor musunuz neden? Çünkü bugün 24 Nisan. 1915'te bundan 109 sene önce Osmanlılar tarafından katledilen 1,5 milyon Ermeni halkının önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun, yapanlar utansın demiş dinleyicimiz. Bir sonraki yayınımız 25 Nisan Perşembe günü her zamanki gibi saat 2'de olacak. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Sırada Melbourne'da yaşayan sanatçı Okan Can Polat'la gerçekleştirdiğimiz söyleşi yer alıyor.
Bugün Türkiye'den Melbourne'a göç etmiş model ve oyuncu Okan Can Polat'la gurur duyduğu ilk yönetmenlik projesini konuşmak üzere bir aradayız. Okan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Okan Bey, siz Avustralya'ya taşınalı neredeyse 8-9 sene oldu değil mi? Buraya nasıl göç etmiştiniz? Bize anlatır mısınız lütfen?
Avustralya'ya evet 2015'te geldim. O civarlarda 8-9 sene oluyor. Şimdiki eşim Deniz için geldim, yani evlilik için geldim. Yani.
Türkiye'de mi aşık oldunuz eşinize?
Evet.
Ailenizde büyüdü mü bu arada?
Evet, büyüdü. 2 tane çocuğum var.
Allah bağışlasın. Şimdi siz Türkiye'de oyuncu ve model olarak tanınan, aranan bir isimken Melbourne'a taşınınca bir boşluğa düştünüz mü? Çünkü burası Türkiye'ye nazaran zaten sakin bir memleket. Bir de siz spot ışıklarının altından birdenbire buraya sakin hayata geçince bocaladığınız oldu mu acaba?
Tabii yani normal bir insan bile gelse buraya, hani benim işimi yapmayan bir insan bile boşluğa düşebileceğine eminim. Daha fazla yaşadım ben bunu. Aslında hala yaşıyorum ama bunun üstesinden sanatla geliyorum. Yani ben hiç boş durmadım. Ben buraya geldim geleli teklifler hala geliyor ya da ben bir şeyler yapıyorum, üretiyorum. Peki, ben hala Türkiye'deymiş gibi yaşıyorum çünkü.
Türkiye saatiyle mi yaşıyorsunuz?
Evet, Türkiye saatiyle yaşıyorum.
Peki, aynen. Dediğiniz gibi boş oturmadım dediniz. Gerçekten de boş oturmadığınız ortada. Çünkü bu arada ilk filminizi bitirdiniz. Film Revenge, İntikam adını taşıyor. Bu filmi Avustralya'da mı çektiniz Okan Bey?
Evet, Avustralya'da başlattım. Burada Sydney'de başlattım. Türkiye'de devam ettirdim. Ve sadece film değil, yani burada 4-5 tane klip yaptım. Türkiye'nin en büyük müzik şirketlerinde yayınlandı. Türkiye'nin en büyük şeylerinden ödüller aldı. Kendime, başkalarına. Yani en son işte Türkiye'nin en büyük müzisyeni Yıldıray Gürgen'in klibini de ben yaptım. Yani yönetmeni de benim. İşte Türkiye'nin en büyük sinema filmleri onun müzikleriyle can buluyor şu an.
Onun klibini mi çektiniz Avustralya'da?
Tabii. Avustralya'da onun klibini çektim. Girdap ve kendi kliplerimi de çektim. Bunlar Seyhan Müzik'te yayınlandı ve Netde'de. Türkiye'nin en büyük platformlarında. Yani
boş durmuyorsunuz.
Yani duramıyorum.
Peki filminize dönelim yeniden. Şimdi filmde başrollerde Vilma Ellis, Türkiye'nin en tanınan sanatçılarından biri. Bir de siz başrolde yer alıyorsunuz. Filmin konusu nedir? Revenge filmi neyi anlatıyor?
Konusu intikam. Avustralya'da silah ticareti yapan iki yakın arkadaşın, hani benim kız arkadaşımı öldürdükten sonra benim en yakın arkadaşım işte Türkiye'ye kaçıyor. Ben de onun yani intikamını almak için Türkiye'ye gidiyorum. Film öyle başlıyor. Yani bir intikam, aşk, drama hikayesini anlatan bir film.
Bu filmin bir özelliği daha var. Neredeyse siz bu filmdeki bütün görevleri üstlenmişsiniz. Bu filmde hem yönetmen sizsiniz hem başrolde siz yer alıyorsunuz. Başka neler yaptınız film için?
Film için daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Her şeyi ben yaptım. Yani filmin müziklerine varana kadar Türkiye'nin Gönül Dağı dizisini yapanlar çaldılar müzikleri. Ben bunu yönettim, oynadım. Yapımcı benim. Benim kendi film şirketim var zaten. Montajını, kurgusunu, rengini. Sadece bir tane arkadaşım vardı. Onu aldım yanıma ve filmi yaptık. Hani imkansız dediler ama hiçbir şey imkansız değil yani. Sen yapana kadar hiç kimse bir şey imkansız değil yani. Ben kendime...
Yapımcısı da sizsiniz yani filmin.
Tabii, yapımcısı da benim.
Başka kimler oynuyor bu filmde?
Türkiye'nin, Avrupa'nın en tanınmış işte Wilma'yla siz söylediniz. Tan Fergerman, Türkiye'nin en büyük oyuncularından biridir. Recep İvedik'te de oynuyor. Yeşilçam'da 400 tane filmi olan Adanalı benim hemşehrim Necdet Gökeş. Türkiye güzeli, oyuncu, dünya birincisi Esra Sönmezer ve bir sürü oyuncu arkadaşlarım ve ben.
Peki Okan Bey, film online platformlarda mı yayınlanıyor? Nasıl seyredebiliriz bu filmi?
Evet, online platformda yayınlanıyor. Dijital platformlarda. Orayla anlaştım ben. Amazon Prime'de, Avustralya, Kanada, Amerika, Yeni Zelanda, 4 ülkede. Şu an dijital platformlarda izleyebilirler.
Bu filmi bitirdikten sonra ikinci bir projeniz daha var. Evet. Bundan da söz eder misiniz lütfen?
Evet, Girdap, Avustralya doğumlu Yıldıray Gürgen. Buradan Türkiye'ye gitmiş 20-25 sene önce. Onun müziği, o Türkiye'nin en büyük müziklerini yapıyor şu an. İşte bütün Mahsun Kırmızıgül'ün filmlerinin, işte Özcan Deniz'in. Yani Türkiye'de gördüğünüz %95 filmin müzikleri ona ait. Onun yaptığı müzik, şimdi ben klip çekiyordum Girdap müziğine. O müzik beni o kadar etkiledi ki oturup bana senaryo yazdırdı. Yani ben bu kadar yoğun film çektim, yoğunluktan çıktım işte. Ondan sonra hani yoğunum, biraz dinlenim diyemedim. Tekrar bana senaryo yazdırdı. O da fragmanını, küçük bir fragman yayınladım ama tam olarak hani birinci filmdeki gibi acele etmek istemiyorum ve zamana yaymak istiyorum. Yavaş yavaş yapıp çok büyük bir şeyler istiyorum.
Peki Girdap'ın fragmanını izledim ben. Bir macera filmi.
Evet.
Peki siz Avustralya'ya göç eden toplumların burada karşılaştığı sorunları, burada yetişen Türkiye'li ikinci, üçüncü kuşağın karşılaştığı zorlukları, bunları konu etmeyi planlıyor musunuz hiç?
Şöyle bir şey, aslında benim Gurbet diye bir senaryom var. İlk geldiğimde böyle kısa film şeklinde yazmıştım. Aslında var da belki ileride olabilir. Yani böyle bir aslında aklımda Türkiye'den göç etmiş bir drama sadece. Mesela ben drama aksiyon çekiyorum normalde. Bu sizin izlediğiniz en son filmin fragmanı da aksiyon ve drama. Benim yaptığım film de aksiyon ve drama ama sadece drama. Gurbet diye bir senaryom var ama ileride olabilir, yani neden olmasın. Bakalım, zaman ne gösterecek.
Peki şimdi siz pek çok alanda üretim yapıyorsunuz. Avustralya'ya taşınmanızın yaratıcılığınız üzerinde bir etkisi oldu mu? Nasıl bir etkisi oldu sizce?
Oldu gibi. Yani bu, hani bu sanat, mesela ben saz çalarım, nota bilmem mesela. Bu sanat yani Allah'ın bize vermiş olduğu bir hediye. Bazıları alaylıdır, bazıları okuldan mezun olurlar ama hiç film çekmemişlerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların sinemada gördüğünüz belki %50'si, 60'ı alaylıdır. Allah'ın size vermiş olduğu bir yetenek diyeyim. Yani hani okulda belli bir şey öğretilir ama bu sizin yeteneğinize bağlı olan bir iş diye düşünüyorum.
Önünüzde Girdap filmi dışında başka bir projeniz var mı?
Başka projeler, Türkiye'den de geliyor başka projeler. Aslında benim projem olmasa da başkalarının istekleri de oluyor. Mesela film çek bize, filmimizi çek, film yapalım, dizi de oyna. Yani bir sürü şey var ama dediğim gibi ailem burada, çok uzağım. Avrupa'daki gibi değil yani, 2-3 saatte binin uçakla Türkiye'ye gidin, tekrar dönün falan filan da yapamıyoruz burada, biliyorsunuz. Yani ailem öncelik benim, ilk önce aile. Aileden zaman buldukça ben bunları, hani herkese çok fazla işte iş yaptın, işte hayatının belgesel filmi çekildi, işte müzikler yaptın, filmler yaptın bilmem ne diyorlar ama benim ailemden bulduğum, zamana yaydığım şey bu. Yani zaman bulduğum kadar bunu yapabildim. Yani daha insanlar benim %10'umu gördü belki, öyle söyleyeyim yani.
Peki, katıldığınız için teşekkür ediyoruz Okan Bey.
Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Herkese selamlar, sevgiler.
Yeniden merhaba. 23 Nisan etkinlikleriyle ilgili konumuzda bir düzeltme yapmak istiyorum. Bu konuda görüşüne başvurduğumuz Aylin Aras Yurdakul, CHP Avustralya Birliği Melbourne Başkanı olarak görev yapıyor. Ben Avustralya Birliği Başkanı demişim, özür diliyorum. Bir de mesaj okumak istiyorum. Sydney'den Mustafa Bey yazmış bize. Sadece düzeltmek için 1915'te Ermenilere soykırım yapılmadı. Osmanlı Devleti savaş başlamadan önce Ermenilerin kendi güvenlikleri için ülkeyi terk etmelerini istedi ve bu yolculuk esnasında kötü hava koşullarından dolayı Ermenilerin çoğu hayatını kaybetti. Herhangi bir soykırım söz konusu değil, demiş Mustafa Bey. Bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken haber başlıklarını yeniden hatırlatmak istiyorum. Kadınlara şiddet krizine karşı daha etkili adımlar atılması için çağrılar yapılıyor. Başbakan Anthony Albanese yarınki Anzak günü öncesi Kokoda Trek yürüyüşünün son etabında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı meclis resepsiyonunda bir araya geldi. Yayınımız burada sona eriyor. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.